Ayrım 27. Sayfa 257. Gleichschaltung. Almanya'nın koordine edilmesi. Plan görünüşte basitti ve tam iktidarın ele geçirilişini kanuni bir perde arkasında gizlemeye yarıyordu. Reichstag'dan Hitler kabinesinde 4 yıl için yasama yetkisi verecek bir yetki kanunu çıkarması istenecekti. Daha basit olarak söylemek gerekirse, Alman parlamentosundan yasama görevlerini Hitler'e devretmesi ve uzun bir tatile girmesi istenecekti. Ama böyle bir hareket, anayasanın değiştirilmesini gerektireceğinden, bu değişikliği onaylayacak 3/2 çoğunluğa ihtiyaç vardı. Bu çoğunluğun nasıl sağlanacağı 15 Mart 1933 tarihli kabine toplantısının ana konusuydu. Bu toplantının tutanakları Nürnberg'de ortaya çıkmıştır. Reichstag'daki 81 komünist milletvekilinin ortada bulunmayışı sorunu kısmen çözmüş oluyordu. Göring, sorunun geri kalan kısmının da birkaç sosyal demokratı Reichstag'a sokmamakla kolayca çözüleceğini söylüyordu. Hitler'in eşisi ve kendine güveni yerindeydi. Reichstag yangınından sonra Hindenburg'a imzalattığı 28 Şubat tarihli kararnameye dayanarak istediği kadar muhalif milletvekilini tutuklar ve böylece eninde sonunda 3/2 çoğunluğu da sağlardı. Yalnız ortada bir takım garantiler isteyen Katolik merkez sorunu vardı. Ama başbakan bu partinin kendisini destekleyeceğinden emindi. Bütün iktidarın Hitler'in eline geçmesini istemeyen Milliyetçi Parti lideri Hugenberg, kabinenin yetki kanununa dayanarak hazırlayacağı kararnamelere Cumhurbaşkanı'nın da katılmasını istedi. Geleceğini artık Nazilere bağlamış olan Cumhurbaşkanlığı Devlet Müsteşarı Dr. Meissner cevap olarak Almanya Cumhurbaşkanı'nın işbirliğine lüzum yoktur dedi. Hitler'in eski Cumhuriyet Başbakanlarının yaptığı gibi inatçı, yaşlı Cumhurbaşkanı'na bağlanmak istemediğini hemen anlamıştı. Ancak Hitler bu aşamada hem yaşlı Feldmarschall'a hem de orduya ve milliyetçi tutuculara büyük bir jest yapmak istiyor ve böylelikle kaba ihtilalci rejimini Hindenburg'un saygılı adına ve Prusya'nın geçmişteki askeri zaferlerine bağlamayı düşünüyordu. Bu amacı gerçekleştirmek için 13 Mart'ta propaganda bakanı olan Goebbels'le birlikte çok ustalıklı bir plan hazırladılar. Hitler ortadan kaldırmak istediği yeni Reichstag'ı Potsdam'daki Garnizon Kilisesi'nde açacaktı. Bu kilise Prusyacılığın en kutsal yeriydi. Almanların çoğuna eski imparatorluk günlerinin şan ve şerefini hatırlatıyordu. Büyük Frederik'in kemikleri oradaydı. Hohenzollern krallarına burada tapılmıştı. Hindenburg, Almanya'ya ilk birliğini sağlayan Avusturya-Prusya Savaşı'ndan genç bir muhafız subayı olarak 1866'da döndüğü zaman ilk önce burayı ziyaret etmişti. 3. Alman İmparatorluğu'nun ilk Reichstag'ının açılış töreni için kararlaştırılan 21 Mart da önemli bir gündü. Çünkü o gün Bismarck'ın 1871'de 2. Alman İmparatorluğu'nun ilk Reichstag'ını açtığı günün yıl dönümüydü. Gösterişli üniformalarını giymiş, imparatorluk zamanından kalma ihtiyar feldmarşallar, generaller ve amiraller, başta eski veliaht ve kuru kafa husarları, üniformalarını kuşanmış feldmarşal von Mackensen, Garnizon Kilisesi'nde toplandıkları zaman sanki Büyük Frederik'le Demir Şansölye Bismarck'ın ruhları da toplantıda hazır bulunuyorlardı. Hindenburg'un heyecanlı olduğu belliydi. Töreni düzenleyen ve o sırada millete yapılan radyo yayınını yöneten Goebbels bir ara ihtiyar Feldmarşal'ın gözlerinin yaşardığını gördü ve güncesine bunu kaydetti. Gri askeri üniformasını giymiş, büyük siyah kartal kordonunu takmış bir elinde sivri uçlu demir miğferini, öteki elinde mareşal sopasını taşıyan Cumhurbaşkanı, resmi redingotu içinde oldukça sıkıntılı görünen Hitler'le birlikte yavaş yavaş koridordan aşağı indi. İmparatorluk galerisinde Kaiser II. Wilhelm'in boş kalan koltuğu önünde bir an durarak selam verdi ve sonra mihrabın önüne gelerek yeni Hitler hükümetini kutsallaştıran kısa bir söylev okudu. Bu kutsal yerin eski ruhu bugünün kuşaklarına işlesin. Bizleri bencillikten ve parti çatışmalarından korusun. Ulusal bir bilinç etrafında birleşmiş, mağrur ve özgür Almanya'yı kutlamak üzere bir araya getirsin. Hitler'in cevabı törende parlak bir şekilde temsil edilen eski düzenin sempatisini çekecek ve güvenini sağlayacak şekilde kurnazca ayarlanmıştı. Ne Kaiser, ne hükümet, ne de millet savaşı dedi. Zayıflamış bir ırkı en kutsal inançlarına rağmen bu savaşın günahını kendi üzerine almaya zorlayan tek şey ulustaki çöküntüdür. Ve sonra az önündeki sandalyede kas katı oturan Hindenburg'a dönerek şunları söyledi. Son birkaç hafta içinde geçen büyük olaylar ulusal şerefimizi bize yeniden kazandırdı. Ve sizin Sayın Herr General Feldmarschall gösterdiğiniz anlayış sayesinde eski büyüklüğünüzün sembolleriyle yeni gücümüzün sembolleri arasındaki birleşme kutlandı. Size şükranlarımızı sunuyoruz. Ulu Tanrı sizi başımızdan eksik etmesin. Hitler bu terörün üzerinden daha bir hafta geçmeden siyasi iktidarını elinden alacağı Cumhurbaşkanı'na karşı alçak gönüllülüğünü göstermek üzere Hindenburg'un önünde eğildi ve elini sıktı. Bu sırada Goebbels'in mikrofonlarla birlikte stratejik noktalara yerleştirmiş olduğu fotoğraf makinelerinin flaşları, sinema makinelerinin tıkırtıları arasında yeni Almanya ile eski Almanya'nın birleştiğini gösteren Alman Feldmarşalı ile Avusturyalı çavuşun resmen el sıkışmaları ulusun ve bütün dünyanın görüp işitebileceği şekilde tespit ediliyordu. Bu sahnede bulunan Fransız elçisi sonradan şu satırları yazmıştır. Hitler'in Potsdam'da düzenlediği parlak yemin töreninden sonra bu adamlar, Hindenburg'la dostları, Junkerlerle kralcı baronlar, Hugenburg ve Alman milliyetçileri, Reichswehr subayları nasıl olur da ona tamamıyla güvenmezler, bütün isteklerini yerine getirmezler. Bu sorunun cevabı iki gün sonra 23 Mart'ta Reichstag'ın toplandığı Kroll Opera binasında verildi. Parlamentonun önüne yetki kanunu denen tasarı getirildi. Kanunun resmi adı şuydu: Halkta ve Almanya'daki sıkıntının kaldırılmasına dair kanun. Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. Bu kanunun 5 kısa maddesi yasama yetkisinden başka Alman bütçesinin denetimini, yabancı devletlerle yapılacak anlaşmaların onayını ve anayasada değişiklikler yapma yetkisini parlamentonun elinden alıyor, bunları 4 yıl için Alman kabinesine bırakıyordu. Bundan başka tasarı kabinenin çıkaracağı kanunların başbakan tarafından hazırlanmasını öngörüyor ve bunların anayasaya aykırı olabileceğini kabul ediyordu. Reichstag'ın durumunu sarsacak hiçbir kanun çıkarılmayacak, korkunç bir alay ve Cumhurbaşkanı'nın yetkileri olduğu gibi kalacaktı. Eskiden beri hafif, eğlenceli operaların oynandığı süslü opera binasında halk temsilcilerinin yapacakları herhangi saçma bir davranışa göz yummayacaklarını korkunç, asık suratlarıyla belli eden hücum taburları arasında toplanan milletvekilleri önünde yaptığı umulmayacak kadar soğukkanlı konuşmada Hitler özellikle bu son iki nokta üzerinde durdu. Hükümet bu yetkileri çok lüzumlu tedbirlerin yürütülmesi için gerekli saydığı derecede kullanacaktır diye söz verdi. Ne Reichstag'ın ne de Reichsrat'ın varlıkları tehlikede değildir. Cumhurbaşkanının durumu ve hakları olduğu gibi kalacaktır. Federal devletin ayrı durumlarına dokunulmayacaktır. kiliselerin hakları azaltılmayacak ve devletle olan ilişkileri değiştirilmeyecektir. Böyle bir kanuna başvurulmasını gerektirecek iç durumlar aslında pek azdır. Ateşli Nazi lideri oldukça ılımlı, hemen hemen alçak gönüllü görünüyordu. Nazi İmparatorluğu'nun hayatında Hitler'in yaptığı vaatlerin değerini muhaliflerinin bile anlaması için vakit daha çok erkendi. Buna rağmen milletvekillerinin çoğu polis tarafından dışarıda göz hapsine alınmış olan Sosyal Demokratların lideri Otto Wels dışarıdan hücum taburlarının ya tam yetki ya da hiç diye bağırmaları arasında yarının diktatörüne meydan okumak üzere ayağa kalktı. Sakin ve kibarca konuşan Wels, hükümetin iktidarı sosyalistlerin elinden alabileceğini, ancak onları hiçbir zaman şereflerinden edemeyeceğini açıkça ilan etti. Biz, Alman sosyal demokratları, bu tarihi anda insanlık ve adalet, özgürlük ve sosyalizm ilkelerine bağlı kalacağımıza yemin ediyoruz. Hiçbir yetki kanunu ölümsüz ve yenilmez olan fikirleri ortadan kaldırmak kuvvetini size veremez. Bu sözlere kızan Hitler yerinden fırladı. Bu adamın gerçek yüzünü meclis ilk olarak o zaman gördü. "Çok geç anladın ama anladın," diye bağırdı. "Artık sizlere ihtiyacımız yok. Almanya'nın yıldızı yükselecek, sizinki de batacak. Ölüm çanınız çalmıştır. Sizlerin oylarınızı istemiyorum. Almanya özgürlüğüne kavuşacak ama sizin gösterdiğiniz yoldan değil." Şiddetli alkışlar. Cumhuriyetin gücünü yitirmesinde büyük sorumlulukları olan sosyal demokratlar hiç olmazsa ilkelerine bağlı kalıyorlar ve bu defa meydan okuyarak sahneden çekiliyorlardı. Ama bir zamanlar Demir Şansölye Bismarck'a Kulturkampf'da meydan okuyan Merkez Partisi onu da yapmadı. Parti lideri Monsignor Kaas, Hitler'den Cumhurbaşkanı'nın vetosuna saygı göstereceğine dair yazılı olarak söz vermesini istedi. Bu söz kendisine oylamaya geçmeden verildi ama vetoya hiçbir zaman başvurulmadı. Bununla beraber Merkez Partisi lideri ayağa kalktı ve partisinin tasarıdan yana oy kullanacağını bildirdi. Az sonra oylamanın sonucu alındı. 441 oy tasarıdan yana, 84 oy da hepsi sosyal demokratların tasarıya karşıydı. Nazi milletvekilleri çılgınca bağırarak ve tepinerek ayağa kalktılar. Hücum taburlarından gelenler onlara katıldı ve hep bir ağızdan Horst Wessel marşını söylemeye başladılar. Horst Wessel az sonra Deutschland über alles ile birlikte milli marş oldu. "Bayrakları yükseklere çıkarın, omuz omuza yürüyün birlikte. Hücum taburları yürüyün, metin sağlam adımlarla." Almanya'da parlamenter demokrasi işte sonunda böylece gömülüp gitti. Bu gömülmenin yanı sıra terör de vardı ama komünistlerle bir kısım sosyal demokrat milletvekillerinin tutuklanması dışında tamamıyla kanuni yollardan oldu bu. Parlamento, anayasanın kendisine tanıdığı yetkileri Hitler'e vermekle kendi kendini mahvetmiş oldu. Üçüncü Alman İmparatorluğu'nun sonuna kadar bir mumya gibi yaşadı. Hitler'in palavralarından birçoğunu tekrarlamaktan başka bir işe yaramadı. Artık gerçek seçim yapılmıyor ve parlamento üyelerini Nazi Partisi seçiyordu. Hitler, diktatörlüğünün meşru temeli yalnızca bu yetki kanunudur. Hitler 23 Mart 33'ten sonra Alman İmparatorluğu'nun diktatörü oldu. Parlamentonun ya da günlük işlerde ihtiyar ve yorgun Cumhurbaşkanı'nın baskısından kurtuldu. Gerçi bütün bir ulusun bütün kurumlarını Nazi yumruğunun altına almak için yapacak daha çok şey vardı ama göreceğimiz gibi bu da göz açıp kapayacak kadar hızla ve büyük bir yabanlıkla, düzenbazlıkla ve zorbalıkla başarıldı, oldu, bitti. Alan Block'ın dediği gibi sokaklarda kol gezen kabadayılar büyük modern bir devletin kaynaklarını ellerine geçirmişler, köprü altı serserileri iktidara gelmişlerdi. Ama Hitler'in her zaman övündüğü gibi bu değişim parlamentonun ezici çoğunluğunun oyu ile ve kanun yoluyla olmuştu. Almanya'nın en güçlü kurumları artık birer birer Hitler'e teslim olmaya ve hiç ses çıkarmadan, karşı koymadan ortadan silinmeye başlamıştı. Yok olan bir kurum, bütün Alman tarihi boyunca bağımsızlıklarını inatla sürdürmüş olan federal devletler oldu. General von Epp, 9 Mart akşamı yetki kanunu meclisten geçmeden 2 hafta önce Hitler ve Frick'ten aldığı emre uyarak hücum taburlarının yardımıyla Bavyera hükümetini ele geçirmiş ve orada bir Nazi rejimi kurmuştu. Öteki devletleri de ele geçirmek amacıyla bir hafta içinde hepsine Reich komiserleri tayin edildi. Yalnız Prusya'ya dokunulmadı. Çünkü Göring orada iyice yerleşmişti. Hitler ile Frick 31 Mart'ta ilk defa yetki kanununa dayanarak Prusya dışında bütün federal devletlerin oy orantılarına göre bunların yeniden kurulmalarını emreden bir kanun çıkarttılar. Komünistlerin yerleri boş kalacaktı. Ama bu karar ancak bir hafta sürdü. Deli gibi durmadan çalışan başbakan 7 Nisan'da yeni bir kanun daha çıkarttı ve bütün devletlere birer Reich valisi, Reichsstatthalter tayin etti. Ve hepsine de mahalli hükümetleri tayin etme, azletme, meclislerini dağıtma, devlet memurlarıyla yargıçları tayin ve azletme yetkisi verdi. Yeni valilerin hepsi de Nazi'ydiler. Kendilerinden Almanya Başbakanı'nın kurduğu genel politikayı yürütmek isteniliyordu. Böylece Hitler, Reichstag'dan tam yetki alınmasının üzerinden daha 15 gün geçmeden Bismarck ile 2. Wilhelm'in ve Weimar Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman cesaret edemedikleri bir şeyi başarmış oluyordu. Tarihten kalma devletlerin ayrı ayrı yetkilerini ortadan kaldırmış, onları Almanya'nın merkezi otoritesine bağlamıştı. Merkezi otorite ise kendi elindeydi. Alman tarihinde ilk olarak Almanya'nın çok eski zamanlardan kalma federal karakterini yıkmış ve Almanya'yı gerçekten birleştirmişti. Hitler, başbakan olduğunun birinci yıl dönümünde 30 Ocak 1934'te Almanya'nın yeniden kurulmasına dair kanunu çıkararak bu görevini resmen tamamlamış oldu. Devletlerin halk meclisleri kaldırıldı. Bağımsız yetkileri Alman hükümetine devredildi. Bütün federal hükümetler Alman hükümetine ve devlet valileri de Almanya İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Bu bakanlığın başında bulunan Frick'in söylediği gibi federal devletlerin hükümetleri bundan böyle yalnızca Alman hükümetinin yönetim kurumlarıydı. 30 Ocak tarihli kanunun başında bu kanunun Reichstag'ın oy birliğiyle çıkarıldığı yazılıydı. Bu söz gerçekten doğruydu. Çünkü o tarihte artık Nazi Partisi'nden başka bütün partiler ortadan kaldırılmış bulunuyordu. Partilerin ortadan kaldırılırken direndikleri söylenemez. Sosyal demokratlar hapse atılmış ya da sürülmemiş olanlar 19 Mayıs 1933'te Reichstag'da hiç itiraz etmeden Hitler'in dış politikasını desteklediler. Oysa Göring'in polisi 9 gün önce parti binalarına ve gazetelerine el koymuş, mallarını ellerinden almıştı. Buna rağmen sosyalistler hala Hitler'le uzlaşmaya çalışıyorlardı. Dış ülkelerde Führer'e kızan yoldaşlarını suçluyorlardı. 19 Haziran'da yeni bir parti komitesi seçtiler. 3 gün sonra Frick, Sosyal Demokrat Parti'yi devletin varlığı için zararlı bularak kapattı. Böylece uzlaşma teşebbüslerine son verdi. Ortada kalan liderleri Paul Löbe ile Reichstag'daki milletvekili arkadaşları tutuklandılar. Komünistler elbette ki çoktan ortadan kaldırılmışlardı. Ortada yalnız orta sınıf partileri vardı. Ama onlar da fazla dayanamadılar. 9 Mart Nazi darbesiyle hükümetleri ortadan kaldırılan Bavyera Katolik Halk Partisi 4 Temmuz'da kendi kendisini dağıttığını ilan etti. Bismarck'a sonuna kadar meydan okumuş olan ve Cumhuriyet'in temellerinden birini teşkil eden müttefiki Merkez Partisi de ertesi gün aynı yolu izledi ve Almanya'yı modern çağda ilk olarak Katolik Partisiz bıraktı. Bu olay Vatikan'ı 15 gün sonra Hitler hükümetiyle bir konkordato imzalamaktan alıkoymadı. Stresemann'ın eski Halk Partisi 4 Temmuz'da harakiri yaptı. Demokratlar, Staatspartei ise aynı şeyi bir hafta önce yapmışlardı. Avusturyalı çavuşu meşru yollarla iktidara getiren Hitler'in hükümet ortağı Alman Milliyetçi Partisi acaba ne durumdaydı? O da Hindenburg'a, orduya, Junkerlere ve büyük iş çevrelerine yakın olmasına ve Hitler'in de bu partiye iktidarını borçlu bulunmasına rağmen boynunu büke büke öteki partilerin yolunu izledi. Polis ve hücum taburları 21 Haziran'da partinin bütün Almanya'daki bürolarını bastılar. Daha 6 ay önce Hitler'in iktidara gelmesine yardım etmiş olan sert parti lideri Hugenberg hükümetten çekildi ve adamları partiyi kendi istekleriyle dağıttılar. 14 Temmuz'da şöyle bir kanun çıkarıldı. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanya'nın tek siyasi partisidir. Başka herhangi bir partinin örgütünü sürdürmeye ya da yeni bir parti kurmaya teşebbüs edenler 3 yıla kadar ağır hapis ya da eğer suç başka kanunlara göre daha büyük bir cezayı gerektirmiyorsa 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar. Hemen hemen en ufak bir aksi ses çıkmadan ya da direnme olmadan ve Reichstag'ın demokratik sorumluluğunu bırakmasının üzerinden daha 4 ay geçmeden Almanya'da tek partili totaliter devlet kurulmuştu. Kitabın başında gördüğümüz gibi bir zamanlar yalnızca bir grev ilan etmekle faşist kap darbesini önleyen özgür sendikalar da siyasi partiler ve federal devletler kadar kolaylıkla dağıtıldılar. Ama başlangıçta bunlar için çok güzel bir hile kullanıldı. 1 Mayıs Alman ve Avrupa işçilerinin 50 yıldan beri kutladıkları bir gündü. Nazi hükümeti darbeyi indirmeden önce işçilerle liderlerini sersemletmek için 1933'te 1 Mayıs gününü ulusal tatil günü ilan etti ve resmen Ulusal İşçi Günü adını vererek o zamana kadar görülmemiş bir şekilde kutlamaya hazırlandı. Sendika liderleri Nazilerin işçi sınıfına gösterdikleri bu dostça davranış karşısında şaşırdılar ve o günün başarılı olması için hükümet ve partiyle sevine sevine işbirliği yaptılar. İşçi liderleri Almanya'nın her yanından uçakla Berlin'e getirildi. Her yana Nazi rejiminin işçilerle dayanışmasını gösteren binlerce bayrak asıldı ve Goebbels Tempelhof alanında Almanya'nın gördüğü halk gösterilerinin en büyüğünü hazırladı. Hitler büyük toplantıdan önce işçi delegelerini kabul etti ve onlara şunları söyledi. İhtilalin Alman işçilerine karşı olduğu sözünün ne kadar yalan, haksız olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. İhtilalin amacı bunun tam tersidir. Bundan sonra Hitler havaalanında 100 binden fazla işçiye verdiği söylevde şu sloganı ortaya attı. Emeği şerefli sayın ve işçiye saygı duyun. 1 Mayıs gününün Alman işçilerinin şerefine asırlar boyunca kutlanacağına söz verdi. Gösteri gününün akşamı Goebbels parlak bir şekilde düzenlediği 1 Mayıs gününe işçilerin gösterdikleri büyük ilgiyi en renkli üslubuyla anlattıktan sonra güncesine şu garip cümleyi ekledi. Yarın sendika binalarını işgal edeceğiz. Çok küçük bir direnme olacak. Nürnberg'de ortaya çıkan bir belge, Nazilerin uzun zamandan beri sendikaları ortadan kaldırmak için planlar hazırladıklarını göstermiştir. 21 Nisan tarihini taşıyan ve Dr. Ley imzalı bir belgede sendikaların 2 Mayıs'ta koordine edilmesine dair talimat vardır. SA ve SS kıtaları sendika mallarının işgalini yürütecekler ve bütün sendika liderlerini korumak üzere nazaret altına alacaklardı. Sendikaların paralarına el konulacaktı. 2 Mayıs hareketinde Hristiyan, Katolik sendikalara dokunulmadı. Onların sırası 24 Haziran'da geldi. Gerçekten de öyle oldu. 2 Mayıs günü bütün ülkedeki sendika merkez binaları işgal edildi. paralarına el konuldu. Sendikalar dağıtıldı ve liderleri yakalandı. Birçokları dövüldü ve toplama kamplarına atıldı. Sendikalar, konfederasyonunun başkanları Theodor Leipart ile Peter Grassmann, Nazi rejimiyle işbirliği yapacaklarını açıkça ilan ettiler. Ama bu da işe yaramadı. Tutuklandılar. Hitler tarafından sendikalara el koymakla ve Alman işçi cephesini kurmakla görevlendirilen partinin Kolonya başkanı alkolik Doktor Ley şunları söyledi. Leipartlar ve Grassmannlar ikiyüzlülük ederek istedikleri kadar Führer'e bağlı olduklarını söylesinler. Onların hapiste bulunmaları daha iyidir. Onlar da zaten oraya atılmışlardı. Başlangıçta gerek Hitler ve gerekse Ley haklarının korunacağına dair işçilere teminat vermeye çalıştılar. Ley ilk bildirisinde şunları söyledi. İşçiler, sizin kurumlarınız biz nasyonal sosyalistler için kutsaldır. Ben kendim yoksul bir köylü çocuğuyum ve yoksulluğun ne demek olduğunu bilirim. Açsız kapitalizmin sömürüsü nasıldır onu da bilirim. İşçiler, size söz veriyorum. Biz yalnız mevcut olanı korumakla kalmayacağız. İşçinin korunmasını ve haklarını daha da ileri götüreceğiz. Hitler bu tarihten 3 hafta sonra toplu sözleşmeyi yasak eden ve bundan böyle kendisi tarafından tayin edilecek işçi muhtemetlerinin iş mukavelelerini düzenlemesini ve iş huzurunu sağlamasını öngören kararnameyi çıkardığı zaman Nazi vaatlerinden birinin daha yalan olduğu anlaşıldı. Muhtemetlerin vereceği kararlar kanun niteliğinde olduğuna göre kanun fiilen grevi yasaklıyordu. Ley bir fabrikanın doğal liderine yani işverenine salt önderliğini yeniden sağlamayı vaat etmişti. Yalnız işveren karar verebilirdi. İşverenlerin çoğu yıllardan beri evinin efendisi olmanın hasretini çekiyordu. İşte şimdi yeniden evlerinin efendileri olmuşlardı. İş adamları durumdan çok memnundular. Birçok işverenin Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne yaptığı para yardımı kar getirmeye başlamıştı. Bununla birlikte ticaret hayatının kalkınması için toplumda hiç olmazsa belirli bir istikrarın bulunması gerekiyordu. Oysa bütün ilkbahar ve yaz ayları içinde Almanya'da kanun ve düzen durmadan bozuldu. Çılgına dönen kahverengi gömlekliler sokaklarda durmadan dolaşıyorlar, istedikleri kimseleri yakalıyor, dövüyor ve bazen de öldürüyorlardı. Polis ise bütün bunlara seyirci kalıyordu. Sokaklardaki terör havası Fransız ihtilalinde olduğu gibi hükümet otoritesinin zayıflaması sonucu değildi. Tersine bu hareketler devletin teşvikiyle ve genellikle onun emriyle yapılıyordu. Devlet otoritesi Almanya'da hiçbir zaman bu kadar artmamış ya da bu kadar bir elde toplanmamıştı. Yargıçlar iyice sinmişlerdi. Hücum taburlarından herhangi bir kimseyi tasarlayarak adam öldürmekten ötürü mahkum ettikleri takdirde kendileri öldürülmekten korkuyorlardı. Göring'in dediği gibi artık kanun Hitler'di. Führer 1933 yılının Mayıs ve Haziran aylarında bile Nasyonal Sosyalist ihtilalinin daha işini bitirmediğini ve bu ihtilalin ancak yeni bir Alman halkı yetiştirdiği zaman zafere ulaşacağını söylüyordu. Nazi dilinde yetiştirilmek, korkutulmak demekti. Yani herkesin Nazi diktatörlüğünü ve barbarlığını hiç ses çıkarmadan kabul etmesi demekti. Hitler'e göre binlerce kere de açıkça söylediği gibi Yahudiler Alman değillerdi. Hepsini birdenbire ortadan kaldırmadı. Yalnız pek azı birkaç bin kadarı ilk aylarda soyuldu, dövüldü ya da öldürüldü. Ama hepsini kamu hizmetlerinden, üniversitelerden ve serbest meslek hayatından uzaklaştıran kanunlar çıkardı. Ve 1933 yılının 1 Nisan'ında Yahudi dükkanlarına karşı ulusal bir boykot ilan etti. İşçi sendikalarının çıkardıkları belalardan bir an önce kurtulmak isteyen iş adamları, şimdi partinin sosyalizmine gerçekten inanan solcu nazilerin işveren birliklerini ele geçirmeye, büyük mağazaları ortadan kaldırmaya, sanayiyi devletleştirmeye çalıştıklarını görüyordu. Yoksul kıyafetli binlerce Nazi Partisi memuru Hitler'e yardım etmemiş olan ticarethaneleri basmışlar, Bazı durumlarda tüccarları tutuklamakla korkutmuşlar ya da iş yerinde yüksek ücretli iş istemişlerdi. Ekonomi hastası Dr. Gottfried Feder artık parti programının uygulanması zamanı geldiğini söyleyip duruyordu. Büyük iş yerleri devletleştirilmeli, karlar paylaşılmalı ve emek ürünü olmayan gelirlerle faiz esirliği ortadan kaldırılmalıydı. Bütün bunlar iş adamlarını korkutmaya yetmiyormuş gibi Tarım Bakanlığı'na atanan Walter Darre de çiftçilerin borçlarında büyük bir indirme yapacağını ve geri kalan borçların faizlerini %2'ye indireceğini söyleyince bankacılar büsbütün çileden çıktılar. Bütün bunlar elbette olacaktı. Hitler 1933 yılı yazının ortasında Almanya'nın tek efendisiydi. Artık programını gerçekleştirebilirdi. Papen bütün kurnazlığına rağmen hava almış, tutucular kabinede Nazilere karşı 3-8 oranında çoğunlukla bulunmalarına rağmen kendisiyle Hugenberg ve öteki eski düzen savunucularının Hitler'i yönetme ve kendi tutucu amaçları için kullanma hesapları suya düşmüştü. Papen bile Prusya Başbakanlığından atılmış, yerine Göring getirilmişti. Papen kabinede başbakan yardımcısı kalmıştı. Ama kendisinin sonradan pişman olarak kabul ettiği gibi bu mevki artık lüzumsuz bir hal almıştı. Tüccarların ve bankacıların ilahı sayılan Hugenberg uzaklaşmış, partisi dağıtılmıştı. Nazi Partisi'nin üçüncü önemli adamı Goebbels 13 Mart'ta Halk Kültür ve Propaganda Bakanı olarak kabineye alınmıştı. Goebbels gibi bir radikal sayılan Darre de Tarım Bakanı olmuştu. Alman ekonomisinin kilit noktası olan Reichsbank'ın tutucu başkanı Dr. Hans Luther Hitler tarafından yerinden atıldı ve elçi olarak Washington'a gönderiliverdi. Onun yerine Nazizmin doğruluğunu ve gerekliliğini önceden görmüş olan eski Reichsbank müdürü ve Hitler'in sadık adamı fiyakalı Doktor Schacht getirildi. Hiç kimse Nazi İmparatorluğu'nun ekonomik gücünü kurmak ve Almanya'yı 2. Dünya Savaşı'na hazırlamakta Doktor Schacht kadar Hitler'e yardımcı olmamıştır. Sonradan Schacht ekonomi bakanı ve savaş ekonomisinin başı oldu. Gerçi kendisi sonradan 2. Dünya Savaşı başlamadan hemen önce taptığı adama karşı döndü ve tabii bütün görevlerinden ayrıldı ya da atıldı. Hatta Hitler'i öldürmek için hazırlanan komploya bile katıldı. Ama uzun zaman hizmet ettiği prestiji ile yeteneklerini uğruna harcadığı Nazi liderini durdurmak artık mümkün değildi.